Merhaba. Kalp ve Ruh Odaklı Astroloji Podcast'ine hoş geldin. Ben psikolog ve evrimsel astrolog Gonca Kalabalık. Nasılsın? Gerçekten, içtenlikle nasılsın? Eğer uygun bir yerdeysen, şöyle bir gözlerini kapa istersen, elini kalbine koy, karnına koy, rahmine koy, neresi daha iyi hissettirirse. Tekamülümden de geçerken ne kadar büyük günlere şahit oluyoruz. Büyüme yoluna girerek, kendimizi fark etme yoluna girerek, kendimizi kabul yoluna girerek ne kadar büyük destek oluyoruz tüm kainat. Vücudumda desteğe ihtiyaç olan bir yerler var mı? Gergin, şöyle gevşemek isteyen, biraz ilgi isteyen, görülmek isteyen, dokunulmak isteyen bir yerler var mı bedeninde? Bir onlara bak. Öyle ya da böyle buradasın, başardın, bravo, tebrik ederim kendimi. Düşüyorum sandım, düştüm de geri kalktım ve kalbim kocaman dünyaya açık. Çabana teşekkür et. Varlığına teşekkür et. Dünyada açtığın alana teşekkür et. İyi ki varsın. Biraz sonra neden varsın? Onu konuşacağız. Şimdi iyi bir gevşe.
Mars. Hep nedense onu böyle savaşçı bir gezegen olarak dinliyoruz. Ki öyle de. Hakikaten öyle. Her gezegen olduğu gibi Mars'ın da gölgeleri ve aydınlık yanları var. Ama bu podcast'te, bu bölümde benim peşinden koşacağım ve araştırmak istediğim tarafı, ben kimim diyen tarafı. Çünkü biz evrimsel astrolojide Zodya 12. evden başlıyoruz. Orada hiçbir şeyin bitmediği ve hiçbir şeyin başlamadığı o yer. Ana karnında olduğumuz o yer, evrenin rahminde olduğumuz o yer. Alfa ve Omega, Eter, sonsuzluk. Her yerde olabilme hali ve hiç olabilme hali. Ve buradan o rahimden çıkışımız Koç. Göbek bağı kesildiği anda artık bir birey olarak kayda geçiyor. Doğum saatiyle, doğum anıyla yaşayan bir bireye dönüşüyor o varlık. Rahimdeki o güzel can. Artık dünyada bir şeye geliyor ve ilk geldiği zaman "Oo, burası neresi?" bu insanlar da kim? Ve daha önemlisi, ben kimim? Ve beni niye buraya getirdiniz? Diye çevresine şöyle bir süzüyor, şöyle bir hissetmeye çalışıyor. İlk yaptığı şey bebeğin anne memesi bulmak ve hayatta kalmaya çalışmak. Onun için de bağ kurduğu yer, hayatta kalmaya çalıştığı yer. İnsan canlısının. Ve daha büyüdüğümüzde bu evrelerden defalarca geçiyoruz, defalarca doğuyoruz ve defalarca kim olduğumuzu arıyoruz. Bugün hepsine ek olarak tabii yönetim kurulu birer birer düz seyrine başladı. İlk önce Jüpiter, arkasından Satürn, bugün itibariyle Pluto düz seyrine başlıyor. Ve ben de hem bugün hayvanları koruma günü olması nedeniyle, çünkü Mars'tan bahsederken hayvan yanımızdan da bahsedeceğim. Nedense korumayı unuttuğumuz, nedense hep negatif tarafından aldığımız o dünyaya en yakın halimiz. Ve Pluto'nun düze dönmesiyle artık Mars'ın retrosunun devam ediyor olması ve 13-14 Ekim'de peak noktasına, yani tepe noktasına geçecek olması. Yani dünyaya en yakın konumuna gelecek ve Güneş'le tam karşıtlık halini alacak. Bu noktada bize mesajlarını çok daha güçlü iletiyor oluyor. Çok daha içten iletiyor oluyor. Oraya biraz hazırlanalım istedim. Pluto artık düz seyrine başladığına göre yaşam amacımızı aramakta daha ilerlere gidebiliriz. Ama hala Pluto'nun küçük oktavı Mars diyor ki ben kimim soruna cevapların için şu dönemde içine bakmaya devam ediyor musun? Çok önemli. Çünkü Mars'ın en büyük aslında kaygısı ve hani hep bahsedilir ya Mars öfkeli, saldırgan, işte savaşçı, bombalar, onlar, yangınlar, Mars Koç'ta şöyledir. Mars Koç'ta çok güçlüdür. Çok güçlü bir arayış arzusu verir ve o birinci Koç Mars temasının altında hep ya bana herkes böyle diyor ama tanısalar çok severler hissiyatı vardır. Çünkü sevdiklerini çok koruyan, sevdikleri için her türlü kargaşaya hazır, her türlü kaosa hazır, her şekilde korumaya hazır bir sevgi dolu bir savaştır aslında Mars. Neden öfkelenir? Bu aralar herkes Mars'ın öfkesinden bahsettikçe çünkü kırgınız diyorum. Evet, çünkü kırgınız. Dünyanın şu andaki geçtiği hale bir bakalım. Sen bunu dinleyen çok büyük bir kayıp yaşıyor olabilirsin bu dönemde. Kendini hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor olabilirsin. Bir yakının hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor olabilir. Bir yakınını kaybetmiş olabilirsin. Maddi olarak yarını nasıl getireceğini düşünüyor olabilirsin. İşini kaybetmiş olabilirsin. Geleceğin çok belirsiz olabilir. Çok büyük acılardan geçiyor olabilirsin dünyevi tanımıyla. Ya da kendi yolunu arayan ve keyfi yerinde bir birey de olabilirsin bunu dinleyen. Her ne olursa olsun, ilk hatırlamamız gereken şey kolektif bir travmadan geçiyoruz ve bireysel olarak çok iyi hissediyor olmamız harika bir şey. Ama bu dönemden etkilenmediğimiz anlamına gelmiyor. Ya da bireysel olarak çok kötü hissediyor olman bu birliğin ve bu varlığın dışında olduğun anlamına gelmiyor. Bu gemide hep beraberiz. Ve bu gemiye daha fazla katkıda bulunabilmek için ilk yapmamız gereken ben kimim sorusuna içi dolu bir cevap verebiliyor olmamız. Ve bu cevap için bu yolculuktan sonra belki bir cevabımız daha olur. Biraz nadir dönemlerden geçiyoruz. Çünkü Mars çok uzun süredir Koç'taki retrosunun, ki yıldız noktalarından biri olmasına rağmen ve temsil ettiği noktalardan biri olmasına rağmen Koç'taki retrosunu uzunca bir yıllardır atlıyordu. 1964'ten beri. Şimdi tekrar o noktada retroya başladı. Bunun için de tabii bütün astrologlar arasında haklı olarak Allah başımıza ne gelecek tavırları geldi. Ben biliyorsunuz başımıza geleceklerden ziyade biz ne yaratabiliriz diyoruz ve şamanik astroloji öğretmenlerimden Brett Joseph çok güzel bir kelime söyledi. Dedi ki çok fazla yangın var ve Mars'ın Koç geçişinde çok da normal ama acaba dedi içimizdeki yangınları bir kabul etsek ve sarılsak, birbirimiz için ve kendimiz için dua etmeye başlasak, içimizdeki o şefkati tekrar dışarıya çıkarmaya başlasak, yangınları azaltabilir miyiz acaba dünyadaki? Ve benim içimden bir ses evet diyor. Çünkü aslında savaş yok. Çünkü aslında dışarıda ne görüyorsak içeride o var. Yukarıdaki aşağıdadır, dışarıdaki içeridedir. Hermetik kanunların ilk maddesi. Yani dışarıdakileri kabul etme zamanındayız. Dışarıdakilerin içimizde olduğu kısmına en azından sahip çıkma zamanlarından geçiyoruz şu anda. Ve dünyanın bu çılgın gibi görünen halinde aslında fırsat sunuluyor bize belki de. Nasıl daha çok içeri bakabiliriz ve hemen hemen bütün gezegenler retroydu. Şimdi teker teker düz seyrine başlıyorlar. Mars'ın düz seyrine dönmesi daha 13-14 Kasım arasında gerçekleşecek. Ve o zamana kadar da açıları devam edecek. Ve burada da bitmiyor tabii. Ocağa kadar çok kuvvetli bir şekilde Koç seyrinde kuvvetli bir şekilde birçok kere bizi dürtüyor halde olacak ve bunun yanında arka planı her zaman değerlendirmek lazım. Çünkü Satürn, Jüpiter, Plüto üçlüsü çok yakın bir orbit içinde devam ediyorlar yolculuklarına ve bu 734 yıl sonra ilk kez olan bir olay, bu kadar yakın olmaları ve 8-21 Kasım arasında 3-4 orb, yani orb ne demek? Aralarındaki derece farkı, yani bir tanesi 20'de ise bir tanesi 25'te 26'da demek. 3-4 derece farklı, yani bunu da aslında doğum haritalarında zaten çok güçlü bir kavuşum olarak değerlendiririz. Bu kadar orbları, bu 3-4 orblarla baktığımız zaman 1285 yılından beri ilk kez böyle bir yakınlıkta seyrediyor olacaklar. Yani arkada sürekli disiplin, sınırlar, düzen ve düzen değişikliği şartı getiren bir background olduğunu unutmamamız lazım. Böyle baktığımız zaman aslında Mars'ın Koç geçişi çok büyük bir hediye. Çünkü bu background içinde, bu arka plan içinde biz sadece kendimizi bulabilir ve en yüksek potansiyelimize getirebilirsek ancak toplumumuza, ailemize, yakın çevremize ve dünyaya ve kainata faydamız dokunabilir. Öbür türlü ilk önce kim olduğumu bilmeden ne verebileceğimi biliyor olmam mümkün değil. Ve bu Koç geçişi Mars'ın bize sunulmuş bir hediye ve sadece Mars değil, Chiron ve Lilith'in de Koç'tan geçiyor olması çok büyük bir hediye. Yani artık şefkatli savaşçılar olma vaktimiz. Şefkatli şekilde iyileştirme vaktimiz ve her zaman söylediğim gibi toplumsal adaletsizlik duygumuzu iyileştirmemiz gereken bir zamandayız şu anda. Özellikle Güneş'in terazide olması ve Mars'taki bu kadar şifacı yığılım, çünkü Lilith feminen tarafımızı şifalandırmak istiyor. Chiron genel olarak şamanımız zaten. Mars ben kimim dediğimiz ve yola çıktığımız, yola başladığımız, adımı atmaya başladığımız o değerli yer Koç'ta toplanmışken şöyle bir teraziye bakmamız lazım. Hepsi her zaman ne diyoruz? Polaritesiyle çalışıyor. Yani kutupluk noktasıyla, zıtlık noktasıyla var oluyor her şey. Kolektif bir adaletsizlik hissimiz olduğunda da hepimiz hemfikiriz herhalde ve bu aralar kendinize mutlaka birden fazla kere adaletin nerede dünya derken buluyor olabilirsiniz. Ya da bu adalet mi, ya da bu bana yapılabilir mi, bu olabilir mi derken kendinizi defalarca buluyor olabilirsiniz. Ve iyi haber, yeni bir döngüye başlıyoruz ve evet şimdi nedense inanmıyoruz buna bireysel güçlerimiz, ama evet şimdi bu yeni döngü içinde bu tüm yarayı şifalandıracak güce sahibiz ve bu yolculuğa tekrar başlayacak güce sahibiz. Sinodik cycle dediğimiz gezegenlerle dünya arasındaki döngüsel ilişki de Mars yeni bir sinodik döngüye başlıyor. Ve bu bizim için çok değerli bir an, çünkü yeniden başlama, yeniden adım atma, yeniden kendini keşfetme ve durup kaç yaşında olursak olalım ben kimim ve neden buradayım deme lüksünü veriyor bize. Ve bununla birlikte destekliyor da. Tabii zor açılar diyebiliriz ama hiçbir açı inanın ki bana çok zor değil. Yani bütün büyük Frida Kahlo, Beethoven, Mozart, Einstein, Tesla, o en parladıkları anlar hep bu zor açılar zamanlarında. Çünkü bunlar böyle tohumu kıran baskılar gibi düşünün. Evet, dışarıda bir sürü bir şey oluyor. İzin verelim. Olsun. Ama içeride de bir sürü bir şey oluyor. Sahip çıkalım onlara. Onları görelim. Mars görülmediği zaman, dinlenmediği zaman ve amacına doğru yürümediğin zaman öfkeli hale gelir. İçimden çok fazla öfke çıkıyor bu dönemde diyorsan nefis, yolunda değilsin. Hadi bir ayar yapma vakti. Ve sana bir şey göstermeye çalışıyor için, ruhun, tüm varlığın sana bir şey göstermeye çalışıyor. Bir şey yolunda gitmiyor diyor. Böyle omzuna vuran biri gibi o. Hani sinirimizi bozar ya böyle sürekli dürtükleyip durur. Ha onun gibi. Ama çünkü diyecek ki karşıdan tren geliyor, raylardan çekil. Biz bakmıyoruz sinirimiz bozulduğu için ona. Ama bir baksak aslında o aradığımız, ben niye geldim? Bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Bir his var ama yakalayamıyorum. Bir cevap arıyorum dediğiniz yer orada içinizde yani. Hiç uzakta değil. Ve Mars'ın bu retrosu bunu bulma, bununla tanışma şansı veriyor. Müthiş. Arkamdan da Lola'nın horlamasını duyuyorsunuzdur belki. Bazıları da böyle horlaya horlaya uyuyor. Bu kendi günleriymiş diye. Ama bizim uyanma vaktimiz. Bizim uyanma vaktimiz. Ve içimizdeki maskülen prensibe, ilahi maskülen neydi? merak eden, sorgulayan, neden diyen, koşturan, alan açan, harekete geçen, yapan, inşa eden tarafımız. İlahi feminende yaratan, kaotik, daha fazlasını veren şefkatli tarafımız ve ikisine de içimizde şu anda çok ihtiyacımız var ve eyleme geçmeye, dünyanın farklı bir hale gelmesi için eyleme geçmeye çok ihtiyacımız var. Çok. Ama ne yaptık? Yaratım hikayeleriyle. Bunlara yavaş yavaş gireceğim. Hiçbir dine çomak sokmak için girmediğimi hatırlatmak istiyorum. Bunlar patriyarka tarafından bize dayatılan yönetimi sağlamak için. Çünkü korku yoksa yönetim yok, bunu kabul edelim. Hepimiz bireyselliğimizi keşfedip ayaklanırsak bizi istedikleri gibi yönetemeyecekler, bunu kabul edelim. Onun için de bu yaratıma dair konuşurken, yaratım hikayelerine dair konuşurken amacım hiçbir dini tartışmak değil. Daha çok büyüdüğümüz ve anlatılan hikayelerden bize ne çıkartacağımızı bulmak. Mesela Tanrı yarattığı insana reverans etmediği için oğullarından bir tanesine çok sinirleniyor. Hikayede insana reverans etmeyi reddeden tek melek diye anılıyor. Morning Star, sabah yıldızı, ışık getiren, iyi haberler getiren Samael, Tanrı'nın biricik oğlu. Ve diyor ki, babacığım seni o kadar çok seviyorum ki bana nedenini açıklamadığın bir şeye sırf sen emrediyorsun diye yapmayacağım. Neden? Merak ediyorum. Nedir üstünlüğü? Orada demiyor ki ben reverans etmem, aman. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Orada diyor ki seni çok seviyorum. Bunu neden yapayım? Bana nedenini anlatır mısın? Sorgulayan, merak eden, keşfeden, maskülen ve bir anda bu ilahi maskülen başka bir göreve atanıyor. Madem bu kadar arzulusun, insanların arzularıyla baş edemedikleri zaman kendilerine nasıl bir cehennem yarattıklarını izlemek için istersen gidip cehennemin başında durup birazcık onları gözlemleyebilirsin diyor. Sonra aynı hikaye tabii Lucifer'in hikayesi aynı şekilde Lilith'te de var. O neyse, başka bir podcast'in konusu olsun. Bu sefer ilahi maskülenle gidelim. Ve Mars'ın içinde bu Lucifer taraf da var. Adem de var. Adem ne yapıyor? Sürekli boyun eğiyor her söylenene. Tek boyun eğemediği Havva. Havva'yı da zaten kim yoldan çıkartıyor? Lucifer ve Lilith. Çünkü merak etmek istemiyorlar cennet dedikleri yerde. Sorgulamak istemiyorlar, yaratmak istemiyorlar. Kendi potansiyellerini keşfetmek istemiyorlar. Ama bunların hepsi bir anda bize kötü diye aşılandı. Uzak dur. Sakın yaklaşma. Bak orası şeytanın tarafı. Ola da bilir. Karışmıyorum. Benim sorguladığım tek şey, bunlar sanki patriarkanın bize oynadığı küçük oyunlar gibiler. Belki de bizi meraktan, yaratan, yapan, tutkulu, arzulu tarafımızdan uzaklaştırmak için. Çünkü arzularımızın peşine düştüğümüzde çok güçlüyüz. Çünkü buraya, dünyaya geliş arzumuzu keşfetmek isterken çok güçlüyüz. Ve işte orada boyun eğmiyoruz. Ve işte orada bir şeyleri dönüştürmek zorundayız. Mars'ta 3'e 3 yaptığı karelerle Jüpiter, Satürn ve Plüto'ya ilk karelerinde sordu, bir şeyler yanlış gidiyor, Nerede hata yaptık biz? Ne oluyor? Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Neyi değiştirebiliriz? Yaptığın nelerden memnun değilsin? Yaptığın nelerde gücünü başkalarına teslim ettin? Ve nerelerde toparlayabilirsin? İkinci karelerde yani şu anlar soruyor. Bunları farklı şekilde nasıl yapabilirsin? Yaptığından tam olarak memnun değilsen madem ya da sonuçlarından tam olarak memnun değilsen madem. Çünkü retrolar bizi geçmişe götürüp sonuçlarıyla da yüzleştiriyor yaptığımız eylemlerin. Ve sonuçlarından memnun değilsen düzeltme şansı veriyor. Yani karma bu sistemde hiçbir zaman lineer bir düzlemde değil. Satürn de lineer bir düzlemde çalışmıyor ki. Satürn haritamızın terapisti, gücünü eline al. Geçmiş koşullandırmalarına decondition et ve yeni koşullandırmalar yap. Kendin için daha işlevsel hale gelen, gel diyen psikoloğu aslında. Ve burada lineer bir düzlem yok. Sebep sonucu döngü içinde görüyoruz. Bu hal böyle olunca sebep sonuç aslında ceza ödül sisteminden çıkıyor. Yani bir sürü iyi şeyler yapan insanların başına kötü şeyler gelebiliyor ve bu adaletsizlik değil. Çünkü büyük döngüyü biz görmüyoruz. Ve bir sürü kötü şeyler yapanların başına çok güzel şeyler gelebiliyor. Çünkü büyük düzeni biz bilemeyiz. Buna iyi ya da kötü demek bizim haddimiz değil. Kötü karmaları vardı, onun için bunları yaşıyor demek hele hiç haddimiz değil. Hiç haddimiz değil. Bu evrenin düzeni. Kendi hayatımıza baktığımız zaman, başkasının hayatına baktığımız zaman haddimiz değil. Kendi hayatımıza baktığımız zaman da düpedüz şefkatsizlikten kaynaklanan yargılar, içsel dırdırcımız bu. Yapamadın, edemedin, şöyle yaptın onun için bu olduğu, şöyle yaptın. Hiç bilmiyoruz bu yaşananların ileride neye gebe olduğunu. Hiç bilmiyoruz. Onun için de en kötü gününüzden geçiyorsanız da hep beraber ruhun en karanlık gecesinden geçtiğimizi unutmayalım. Hep beraber. Ama bunun arkasından bir şafak olduğunu da unutmayalım. Ben her şey sevgidir, çok güzel bakın, çiçekler, kelebekler demek istemiyorum. Bir kabul haline geçebilmek ve hakikaten o içerideki o derin sevgiyi bulabilmek ve artık kendine yapamadın demekten ziyade bak retrolarla bir şansın daha var ve düzeltebilirsin. Şimdi nasıl bir adım atayım demek. Ve ileride yaptıklarının sonuçlarından memnun olmadığın zaman seçme hakkım vardı ve seçmedim. Ya da seçme hakkım vardı ve bunu seçtim diyebilmek. Ama özgüvenle. Artık sorumluluğu elimize alma zamanındayız. Artık sağa sola öfke ve suçlama okları atmamızın hiçbir anlamı yok. Şimdi an bu an, değişim bu anda ve beni dinleyen %98'in artık bu değişime kararlı olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Onun için de şimdi buralar, bu retrolar, bu 2020'nin sonuç ayı yan gelip yatma ayı değil. İçe dönüp ciddi arayışlarda bulunma ve bunun için özellikle 13 Kasım'dan sonra ciddi eylem planlarına geçmemiz bekleniyor. Şu an yeni eylem planlarımızın ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Neredeydi ilk kareler? Satürn'e ilk karesini 24 Ağustos'ta yaptı. Plüto'ya 13 Ağustos'ta. Jüpiter'e 4 Ağustos'ta. Sonra ikinci kareler 29 Eylül'de Satürn. 9 Ekim'de geliyor Plüto'ya kare yapacak. Sonra 18 Ekim'de Jüpiter'e kare yapacak tekrar. Sonra dönüyoruz. Düze döndükten sonra son karelerini Satürn'le 13 Ocak'ta bitiriyor. Ki artık Koç serinin de sonları. Plüto Plüto ve karesini 23 Aralık'ta yapacak. Ve Jüpiter de 22 Ocak'ta tekrar son karesini yapacak. Buralara kadar artık şu anda eylem planlarımızı yenileme vaktindeyiz. Ve bu eylem planlarımızı yenilerken de birincil dalımız, kökümüz, gövdemiz, her şeyimiz şefkat. Çünkü Chiron da orada. Ve nezaket ve şefkat bir şamanın en güçlü özelliğidir. Kabul, anlayış, nezaket ve şefkatle şifalandırır şamanlar. Aynen Chiron gibi. O yaratıcı tarafımızla buluşmak için önce içsel sesimizi değiştirmemiz lazım. Şefkatli hale getirmemiz lazım. Ve bu savaşçı, aman karanlık, bombalar, yangınlar diye anılan Mars'ın mesela Ares. Afrodit'le 4 tane çocuğu var. Bir tanesi Deimos, bir tanesi Phobos, Eros, Harmony. Deimos korku demek. Phobos panik ve terör hali demek. Eros aşkın tanrısı. Harmony ya, harmoninin peşinde. Yani bu Mars'tan çıkan şey sadece savaş, sadece panik, sadece terör değil. Aşk da buradan çıkıyor. Harmoni de buradan çıkıyor. Çünkü hepimizin kendimizle uyumlu olduğumuz hallerde ve ruhsal yolumuzla uyumlu olduğumuz yerlerde sevgi ve harmoni kaçınılmaz. Doğru şey için savaştığımız, doğru şeyin peşinden gittiğimiz, doğru yerlere oklar attığımız zaman sevgi ve harmoni kaçınılmaz. Mars'ın evrimsel fonksiyonları, evrim niyeti, tekamül niyeti ve tekamüldeki fonksiyonları konusunda bir atölye yapacağım. Uzun uzun Mars'ımızı, kendi yerleşiminizi keşfettiğiniz ve yola çıktığınız bir atölye olmasına niyet ettim. İlk Mars Chiron workshop'ımız harika geçti. Müthiş bir çemberle yaptık. Müthiş bir düzenle yaptık ve hepimiz için çok şifalandırıcı ve öğretici oldu. Onun için de tek tek artık gezegenlerin de üzerinden geçmek istiyorum. Birazcık evrimsel ve şamanik boyutlarıyla birlikte Mars'ta başlıyoruz. Ve başlamak için en doğru tarihte tabii ki 13-14 Ekim bize en yakın olduğu zaman bunu ritüellerle de taçlandıracağız. Bu podcast'i paylaşıp beni etiketleyen bir kişiye de bu workshop'ı hediye edeceğim. Henüz ilanına çıkmadım ama yarın öbür gün ilanı çıkmış olur. Şimdiden podcast'i paylaşıp yoga ve astroloji etiketleyenler çekilişe katılmış olacaklar. Bu da böyle bir Mars podcast'ı sürprize olsun. En güzeli öyle oluyor çünkü. Daha konuşacak çok şey var Mars'la ilgili ve içimizde yaktığı arayış arzusuyla ilgili, içimizde yaktığı ateşle ilgili ve bu ateşlere sahip çıkarsak İki anlamda içimizdeki yangınlara sahip çıkalım dediğimizde bir artık kendi acımızı görmezden gelip müthiş şefkatsizlik tavrımızla yürüyüp gitmeye ya da her şey normalmiş gibi çalışmaya devam etmeyelim. Oturup acımızla ve yangınımızla yüzleşelim. Değil mi? İkincisi de ateş her şeyi başlatan element. Yola çıktığımız yer, hayata sürdürdüğümüz yer, ilk ateş koç, ilk arzu birinci ev, ben kimim, ben neden geldim, benim buraya geliş yolumdaki arzularım neler, egomu nasıl terbiye edebilirim, egomla nasıl takım halinde çalışabilirim. Şimdi bu biliyorsunuz her zaman söylediğim şeylerden biri, bu egomuzu öldürmüyoruz, dönüştürmüyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz egomuza. Egoyu öldürmek demek 120 km hızla giden bir arabadan şoföre atmak demek. Ay yani ne olacak o araba acaba? Nereye gidecek? Onun için de ona nereye gideceğimizi iyi anlatmak lazım sadece. Değil mi? Bizi doğru yere götürmesi için. Ve ilk önce bir kendimizi tanıyalım, aracımızı tanıyalım, bu aracı kullanmayı öğrenelim ki ego oradan sonra belki kenara çekilir. Ama şu anda ego dediğimiz Jung'un tanımıyla bilinçli benliğimiz. Ve bu bilinçli benliğimize hiçbir yere atasımız yok. Atmayalım. Sadece ona bak, rotamız bu, şuraya gidiyoruz. Yolda birkaç kere mola verebiliriz. Ama bunlar da keyifli molalar olsun demek. Ve ona iyi tarif etmek. Onun dışında ego, ben, kimlik. Ancak doğru yaptığımız zaman burada hizmete başlayabiliriz. Mars anlat anlat bitmez. Benim natal Mars'ım da Koç'ta olduğu için çok rezone oluyorum Koç'ta. Hemen içimde hissediyorum. Koç mu? Mars mı? Şahane falan diyorum. Şimdi biraz daha ortalarına gelmeyi bekledim. Retro'nun kendisinden konuşmak için. Şimdi tam ciğerimde hissedebiliyorum. Çünkü dünyaya yaklaştıkça ve öfkeli olabileceğinizi kabul ediyorum. %100 bütün astrolog arkadaşlarım Mars'ın öfkesine değindi. Ve bunu kabul ediyorum. Mars Koç öfkelidir. Evet. Ama o öfkenin içinden inanılmaz bir şefkat ve inanılmaz bir doğru amaç için savaşma çıkartabilir. Kalbi açık yoga yapanlar savaşçı pozunun nasıl göründüğünü çok iyi bilirler. Kalpler gümbür gümbür açık. Kalbimiz açık, avcumuz açık, elimizde silah tutmadan sevgi ve şefkatle savaşçılar olabiliriz. Ve bu dünyanın daha iyi bir yer olması arzusuyla kuvvetle harekete geçebiliriz. Bunu yapabiliriz. Buna inanıyorum. Ve bunu bize veren tek enerji Mars. Yoksa şuradan şuraya gitmeyiz, gidemeyiz. Haritamızın en kuvvetli jeneratörü. Enerji vericisi. Onunla barışabilmemizi dileklerim. Umarım Koç'u, Mars'ı birinci evi daha da ayrıntılı arzularımızın peşinden didiklerken bana katılırsınız. Umarım paylaşırız bunu. O zamana kadar her gün gece kafa karıştı, her gün ve gece olmaz. Her gece dışarı çıkıp Mars'ın o turuncu ilham veren ışığına bakmayı unutmayın ve bana ne anlatmak istiyorsun Mars? Benim yolum neresi? Diye arada sorun. Ve gün içinde gelen işaretleri mutlaka ki takip edin. Ve izinden gidin. Mars'ı Koç'ta dünyaya bu kadar yakın. Bir sonrakinde 2067'de göreceğiz. Oralara bırakmayalım ilişkimizi. Kendimizle ilişkimizi şimdi elimize alma vakti. Hem de 6 ay gibi uzun bir süre Koç'ta durmaya karar vermişken Mars. Sanırım çok kararlı. Kendinizi anlayın ey dünyalılar diyor ve artık yarı ilahi, yarı hayvan, hibrit varlıklar olduğumuzu kabul edip hayvan tarafımıza sahip çıkalım. Çünkü hayvanlar bizden daha iyi doğada kalabiliyorlar, unutmayın. O içgüdüsel taraf hayatta kalmamızı sağlıyor ve çok değerli ve çok önemli. Şimdiye kadar dışladığımız o taraf çok sarılmalık ve çok uzun süredir tabii yaralıyız ve görmüyoruz ama Covid iyice yaralı hayvanlar gibi birbirimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyor bize. Kendi içimize doğru itiliyoruz. Sosyal destekten uzağa itiliyoruz. Birbirimize yaklaşıp dokunup sarılmaktan uzağa itiliyoruz. Onun için kendinize dolu dolu sarılın. Ve sarılabileceğiniz herkese de dolu dolu sarılmayı unutmayın. Çünkü yaralı hayvanlar her zaman sürülerine dönerler ve sürüleri tarafından korunurlar, gözetilirler ve böylece iyileşene kadar güvenli bir alan yaratılmış olur onlara. Kendi güvenli alanlarımızı yaratmak kendimizin mesuliyetinde şu anda. Onun için de bu dünyadaki bu kadar değişiklikle kalbinizin kırılmasına izin verin. Artık donmuş ve birbirimizden uzaklaşmış ve birbirimize yabancılar gibi bakan bu kapalı kalbimizi kabul etmek durumundayız. Ve dünyadaki acıyı, üzüntüyü izledikçe defalarca kırılarak en sonunda ışık girebilir hale gelecek ve en sonunda açılacak. Onun için de bu dönem kalbiniz kırılıyorsa iyiye işaret, hala hissedebiliyorsunuz demektir. Lütfen bu hislerden geriye düşmeyin. Lütfen içinizdeki hayvanı koruma altına alın. Bizim bir tarafımız çok ilahi, çok tanrıdan bir parça, çok hisseden, bir tarafımız da dünyada kalan, savaşan, hayatta kalma çabası gösteren içgüdüsel hayvanlar. Kendimizi ve birbirimizi böyle kabul etme vaktindeyiz artık. Ve içinizdeki bu güçlü hayvanları, erk hayvanlarınızı doğru şekilde kullanmaya başladığınızda hedefinize ulaşmamanız mümkün değil. Yeni bir uyanış bekliyor bizi 13-14 Ekim'de. Lütfen korkun. Okey, kabul. Çünkü korkmak ilahi hakkımız. Öfkelenin, ilahi hakkımız. Çok üzülün. Kırgınlıklarınızı fark edin. Ama içinizde kocaman sıcacık bir kalp taşıdığınızı unutmayın. 36 derecede duran sürekli. Ve sevebilen, ve paylaşabilen, ve yardım edebilen, ve istediğinde dünyadaki en güzel varlık, en zeki varlık, en güzeli kurabilen varlık olduğunu unutmayın içinizde. Ve kolektife İyi niyetler, iyi dilekler, iyi duygular yollayın. İki yanımızla var oluyoruz. Ve iki yanımızla evrenin çok sevilen çocuklarıyız. Ve hangi yanımızı kullanacağımız bize kalmış. İçinizde öfke var diye komşunuzla kavga edip onu vurmak, işte evinde atmak zorunda değilsiniz mesela. O öfkenin içinde oturup, evet öfkeleniyorum, kabul ediyorum, bunu nasıl dönüştürebilirim diyebilirsiniz. Uyanma vakti. Ve Mars davullar çalıyor. 13 Ekim'de görüşmek üzere. Sınırsızca seviliyoruz. Doğanın ve ışığın gücüne inançla. Namaste. Seni seviyorum.
Hello, Marcus. I hope everything is great and everything is going very good for you. And you know, I promised a solar return chart reading, a mini reading, but I decided to do that today before your next solar return. So when I opened your chart, it's like a wow, what a chart. It's a peace bringer and fighting for justice and finding your autonomous self and like accept doing your own thing, giving your own decisions and balancing the relationships in your life, balancing justice in your life. And it's not something like finding the middle point or the gray area, but it's more like a yin yang symbol, like this black and this white can work together harmoniously in the life. And also it's in the 12th house, so the one thing about you is in your past lives your soul had been so trying to see itself, but whatever you do, whatever you are onto, it's hard to feel valuable or worthy for yourself. And in this lifetime, no, you are you and you're in a body and you care about your body and you will be a healer in some kind. And when I look at your chart, in what kind, it's more like unconditioning your beliefs of your self-compassion and vulnerability, and like the main points about giving and taking, what to give, when to give, how to give, and being strict, knowing your thing to do, and everything is so strong, but you want to balance the information, mind, and also vulnerability, and like nurturing others first, nurturing yourself and nurturing others in a harmony kind of. And you're more going to the way to like balancing the big knowledge, big picture, bigger and higher truths, and making them applicable in this lifetime, like more practical. How can we use this? Yes, source is love and everything is love, but how can we make this practical to improve our lives, to improve ourselves? And how can we get away from dogmas and the beliefs that restrain us and grow together? And your not ruler is Jupiter in Aquarius. It should be in the fourth house. It should be more like finding different ways, finding more humanitarian ways, finding your roots and truth about your roots. It's not where you born, it's not where you live, but it's more like where your heart is. Dane Rudyard, the father of this humanistic astrology, mostly says that if you find the security, emotional security, in your heart and in your center, it's the only security we can have. Like, it's the place, because if you want to dig deep in earth, in world, like, you only go to center, it's nowhere else. There is no end, there is no bottom line, but it's center. So the fourth house is where we centered and stand on it. I am me. This is my beliefs. This is my roots. And I will use my heritage and everything and my genes and my karma for my growth. I'm not trying to resolve them, but I'm using them as tools in my path to grow in my evolution, to go forward in my soul purpose. And it's your
Jupiter return year, and exact it will be exactly on the 15th of January, like in 10 days or something, less than 10 days. And this year will be a year for you taking your action, because you just had your Mars return, you had your nodal returns in the 5th May 2020, 5th of May. And from then on, a new journey started. Like, I will be on my path. And here is my path. And I'm sorry, it's the reverse nodal return. So your south node in Gemini, but on the 5th of May, the north node in Gemini, exactly conjuncted. So you want to see the bigger picture in your life, in this lifetime. And as your moon, and it's, for us, it's your job in your past tribe, it's in Virgo. So you want to purify and discern and make exact service to the total, with the power you got from the source. And now you have the energy, and you know your way with the Mars return. You know your way what to do and how to do it. And you have energy, you want to go on, you want to shine on. And with the Jupiter return coming, it will be a mostly year of expansion. Jupiter is always known for a luck bringer and expansion and more, but sometimes it takes away the blockage in you. Sometimes it's the loss and everything. I don't mean you will have a loss, but it finds its way in different ways. Like, you need to give up the burdens or the blockages you have to shine, to expand, to find your way. And it will be so different than what people want. What it will serve to people, and it will serve your tribe, your community, but in a different way. Yeah, in your own way. Like, Jupiter in Aquarius is like a total beautiful observer. It can really look and see what is needed, and it's not always what is wanted, but it's always what is needed right there, and right at the right point, moment, you will be at the right point in your life. So for a Scorpio sun, like, transformation is my thing. I love transformation. I'm transforming every day. It's not so hard. And also, I was talking about your own chart to understand the solar return chart. And this year you start with a zero Capricorn moon. So you will have your you will know your way, and you will have your desire to walk tirelessly for your own journey. And also, as your Pluto, I mentioned your Pluto in the 12th house, and now in your solar return chart, the North Node is in the 12th house. So you want to communicate with the source. You want to get the information, not from tip of your nose, but from a bigger source. It will come to you from meditation, from listening, from like hearing your soul's calling, definitely. Not the researching and finding the right things to do, but more like, what can I hear if I listen closely? And what can I hear if I listen my heart? So it's a beautiful placement in some cases. We don't see 12th house as
as a doomed house. It's a beautiful and source connecting house. The only burden of 12th house is can be sometimes it's like when you directly look at the sun, you cannot see anything, right? So it's hard to see your world. So that maybe that is the point you should dig deep. Like, because you have your Cancer ascendant, which you said no in all your life. I cannot be, I'm sure you passed that stage, but probably somewhere in your life you were like, I cannot be vulnerable, I cannot show my emotions, I cannot be weak, I cannot do that. But now it's like, yes, I want to lean on people, yes, I want to be cared, I want to be loved, I want to feel love in my environment, I want to feel love in business world, I want to feel really nurturing. It's not commanding, it's not like giving orders, but more like nurturing what people need. And it's so beautiful for your Saturn placement in Cancer, which we said no in this lifetime, because we were hurt before. Like, yeah, you were hurt because you showed your weaknesses. You were hurt when you showed your emotions to the world. And now when you're coming to this lifetime, you said, no. I don't want emotions. I don't want this watery, flippy, floppy, changey things in my life. But now you are so ready for everything. And with your like Mercury in the Scorpio, again, solar return Mercury in Scorpio, you want to dig deep. What held you until this time? Like, what are your real emotions? It's in the fifth house, it's creativity. And like, you're trying to find the muse in self. And I listened to your music, so it's very creative, and it sounds like you're not just trying to make music, you're trying to go to in the major purpose of doing music is going people's like hearts. It's kind of meditation. It's not just having fun and entertainment, and yeah, we will have good fun time with music and everything. It's more like, no, I want to inspire people with my sounds, with my voice, with my instruments and everything. This note can be a way to change the world in a more emotional way. And maybe it's easy to connect with the emotions when you are creating these kind of things. And it's a Scorpio is always like deep dives. And this is more finding your deeper callings in your heart, deeper creativity. And like, you don't want to be shallow this year and you want to go deep and you want to go big on that. And also your natural Venus in Capricorn, more like sticking to Capricorn is always known as like patriarchy and male order and everything, but actually Capricorn is a yin sign, so it's the knowledge of grandmothers, it's the knowledge of feminine, it's the power when world was ruling with woman. It's not going to matriarchy, but it's more like being in equal. So now this
in your solar return chart, your Venus is in Libra, much more aesthetics and art, and more like balancing this feminine and masculine sides, and mostly for your heritage, for your roots, where you came from, to hear your own masculinity and femininity, and to hear your own ancestors, male ancestors and female ancestors, to bringing together the grandfather wisdom and the grandmother wisdom together in your own being, in listening to all the ancient voices of past, to create your own speech, create your own music, to create your own art in a way. And also this year, this big Pluto Jupiter Saturn conjunction that brings all the pandemic and everything, and these are in your seventh house, so you will change your style of relating with the outside. Seventh house is always called relationships, but it's what you relate with, because we can biologically say the chair and it's for sitting. But if we see how it relates with the environment, how it relates with the other things in the room and the objects, then we can understand its purpose, why it's there, and mirroring each other, transforming each other, like finding yourself in each other. And this year, everyone you speak, everyone you talk will be a teacher for you, and you will be a teacher for them too. It's just about showing your true self and being a clear mirror and seeing the clear reflection of yourself in the others, and what you give, the things gives you, like nerves and everything. Yeah, why? But and what is trying to teach me right now? What is trying to go deeper in me? And what I need to decondition about my relationships or my relations, my partnerships, and what am I relating to? What's my really foundation of these all these relationships? And everything. What is the truth they are trying to give me? Like the real truth. Finding the truth. Jupiter is also about finding your own truth. And it's in seventh house, in partnerships, in relating with the world. And we all relate in some way. And the Pluto is exactly the opposite part of your natal position. So you were trying to find yourself, find your foundations, find your ground. Now this year it's time to find yourself in relating and finding your purpose through relationships, through other people, through mirroring and through balance. And like your Venus is in Libra and your Saturn, Jupiter, Pluto is in your seventh house. So there will be a big emphasis of finding balance, fighting for justice. And also the Mars is also in your natal chart, as you had your Mars return and you had your Chiron return. It's your Chiron. The Chiron in Aries is wounded masculine, and it tries to give, as like when we are talking about patriarchy, we always say that it wounded the feminine, and the feminine was so in a bad position, but it wounded the masculine as equal as it wounded the feminine because they didn't had permission to be human beings with emotions and be vulnerable and everything in life. And our masculine part is so wounded, and your Chiron is already in Aries, so we call it compassionate warrior. And it's more like the Mars in Aries is a like spiritual warrior, and Chiron in Aries is compassionate warrior and healer, because Chiron is the shaman of our birth chart. The shaman lies in ourselves, in our hearts. So you will look through, and maybe you can find the points that held you back to do something, to who am I to do that thing kind of wound. And it's the if you heard about the mythology of Chiron, it got hurt, wounded by Hercules and his student, and it was just a mistake. It was not a deserved wound, and it's not something like what I did to deserve this kind of sacrifice and everything, but victim role, but more like, yeah, it happened and it won't be healed in this lifetime, maybe, but I can heal people from that wound because I know how it feels. I can be the leader to show the path. I can be the warrior for justice, and I can be the one who shows people how to forgive the things unforgivable. And you are the master of these things. Like, you can go and help your enemy too, if there is any. I'm sure there is not, but you can really see objectively every point, and you know at the source that we are all one, and you're not discriminating them in any other way. So you're the master of doing things in your own way and leading people in your own way from your own feeling of unworthiness. There comes the light, there comes the shining, and it's your 10th house, so it's the year for you to really jump in, really go that highest point in your life, really lead the people towards being compassionate warriors. And also the Uranus is in your 11th house, so it's time to heal your wounds, changing your relationships, first of all, with the nature, and healing your wounds of the blaming or unconscious guilt of what I have done to this Mother Earth. What I have done, was that all right, all the things? And now it's changing the relationships. And we for 2021, the main issue we were talking about is Jupiter square Uranus. It will change our truths deeply. It will open the door to heal our wounds. And the same aspect is going on in your own chart. Like, Uranus is squaring your own Jupiter, which is returning right now. And so it's really sudden awakenings of how you can expand more, how you can go deep in more, how you can feel your feminine, balance it with your masculine, heal them both, and hear both of your ancestors, hear both of the, like, men in the war, the wounds of the men in the war, and the wounds of the Mother Gaia, and everything. How can you balance to serve and rise together to serve the world? And it's in the 11th house. You will do something very different and unexpected and surprising to serve the community, to serve something bigger. Like, not just for, I mean, the bigger picture of the soul and we are all one and the womb of the universe, but I'm more talking about the real people, actual people in the tribe, here and now, in the big picture. And this year also a little bit about adjusting your biggest dreams, like seeing the wall picture, and your Neptune is in the Sagittarius, so aim high, sky is the limit, and there should be some truth in this Neptune, in this dreams. And now it will have this in January, you will have a quincunx, which means you are going to adjust your dreams. Like, there will be a quincunx between Uranus and your Neptune. So, in 20th of January, so after having your Jupiter return, this is very exciting because, yeah, I know my truth. I know my inner calling. And I will adjust my biggest dreams in an unexpected way and more nature friendly and more giving to others and more finding my own truth and do not ever back down of what I believe. And it's a really strong year for you to say, this is who I am. I am who I am. That is that. It was a mantra. And I just said, it's just a little update for the year. And it, of course, been half an hour. I hope you find some meaning in what I said. And I hope it touched somewhere. And I would love to get feedback if they resonate with you. And I would love to hear an answer if you have any more questions. And have a great night. Have a great year. And happy birthday. Even if it's a little late. Take care. Be safe.